Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 29. ayrım. Bunun Afganistan'a ilk gelişi olduğunu anlattı. Bütün hayatını Pakistan'da, doğduğu Kalozay mülteci kampında geçirmişti. Kalozay'ın bir şehirden farksız olduğunu söyledi. Çadırların, toprak kulübelerin, naylon ve alüminyum levhalardan yapılma, derme çatma evlerin, çer çöple, pislikle kaplı daracık geçitlerin oluşturduğu devasa bir labirentti. Daha büyük bir şehrin göbeğine kurulmuş bir şehir. O ve erkek kardeşleri, en büyükleri, 3 yaş farklı oydu, işte o kampta büyümüştü. Kendisi, kardeşleri, annesi, İkbal adındaki babası ve Pervane adındaki babaannesiyle birlikte küçük, toprak bir kulübede yaşamıştı. Çocuklar kampın daracık geçitlerinde yürümeyi, konuşmayı öğrenmişlerdi. Okula orada gitmişlerdi. Golam, kampın toprak yollarında sopalarla, eski, paslı bisiklet tekerlekleriyle oynamış, diğer sığınmacı çocuklarla koşup durmuştu. Ta ki güneş batana, babaannesi çağırana dek. "Severdim orayı," dedi. "Bir sürü arkadaşım vardı. Herkesi tanırdım. Durumumuz da gayet iyiydi. Amerika'da yaşayan bir amcam var. Babamın üvey kardeşi. Onunla hiç tanışmadım. Ama her iki ayda bir bize para yollardı. İşimize yaradı hem de çok." "Neden ayrıldınız oradan?" "Mecbur kaldık. Pakistanlılar kampı kapadı. Afganların yeri Afganistan'dır," dediler. "Sonra amcamdan gelen para kesildi. Bunun üzerine babam en iyisi memlekete dönüp baştan başlamak dedi. Hem zaten Taliban da sınırı geçip Pakistan'a sığınmak zorundaydı artık. Babam Pakistan'da konuk olduğumuzu ama konukseverliğin tadını kaçırdığımızı söyledi. Moralim çok bozulmuştu. Burası," elini salladı, "burası benim için yabancı bir ülke. Dahası kamptaki çocuklar var ya, gerçekten Afganistan'da bulunmuş olanlar. Ağızlarından bura hakkında tek bir iyi laf çıkmadı." Adel, Golam'ın duygularını anladığını söylemek istedi. Kabil'i ne kadar özlediğini, arkadaşlarının Celalabad'daki üvey ağabeylerinin burnunda tüttüğünü. Ama içinde, Golam'ın buna güleceğine dair bir his vardı. Bunun üzerine, burası gerçekten de sıkıcı bir yer," dedi. Golam yine de güldü. "Onların bunu kastettiğini hiç sanmıyorum." Adel, azarlandığını belli belirsiz de olsa anlamıştı. Golam sigarasından bir nefes çekti. Havaya peş peşe halkalar üfledi. Birlikte halkaların usulca, süzülerek uzaklaşışını, sonra da yok oluşunu seyrettiler. "Babam abimlerle bana dedi ki, şey," dedi, "hele Şadbağ'daki havayı içinize bir çekin çocuklar, suyunu hele bir tadın. Babam burada doğmuş, burada büyümüş. Hayatınızda bu kadar serin, bu kadar tatlı bir su içmemişsinizdir," dedi. Bize sürekli Şadbağ anlatırdı. Anladığım kadarı, onun zamanında burası küçük bir köymüş. Sırf Şadbağ'da yetişen bir üzüm cinsi olduğunu söylerdi. Dünyanın başka yerinde bulunmazmış. Duyan da cenneti anlattığını sanırdı. Adel şu an nerede kaldıklarını sordu. Golam izmariti fırlatıp gökyüzüne baktı. Kamaşan gözlerini kıstı. "Değirmenin oradaki boş arsayı biliyor musun?" "Evet." Adel devamını bekledi ama gerisi yoktu. "Arsada mı yaşıyorsun?" "Şimdilik," diye mırıldandı Golam, "bir çadırımız var." "Burada akrabalarınız yok mu?" "Yok, ya ölmüşler ya da çekip gitmişler. Babamın Kabil'de bir dayısı varmış. Varmış yani. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Büyük annemin erkek kardeşi. Orada büyük bir ailenin yanında çalışıyormuş. Ama Nebi dayıyla büyük annem yıllardır görüşmemişler. 50 yıldır filan. Aslında iki yabancı sayılırlar. Tahminimce babam çok mecbur kalsaydı ona giderdi ama önce burada şansını bir denemek istiyor. Burası onun evi." Ağaç kütüğünün üzerinde birkaç dakika sessizce oturdular. Meyve bahçelerindeki ani, ılık esintilerle ürperen yaprakları seyrettiler. Adel, Golam'la ailesini geceleri akreplerin, yılanların süründüğü bir tarlanın ortasında, çadırda uyurken düşündü. Anne babasıyla Kabil'den buraya taşınmalarının nedenini Golam'a neden söylediğini bilemiyordu. Ya da daha doğrusu nedenlerden birini seçemiyordu. Golam'ın onun hakkındaki fikrini, sırf büyük bir evde oturduğu için, tasasız bir hayat sürdüğü varsayımını çürütmek için olabilir miydi? Yoksa bir tür okul avlusunda sivrilme numarası mı? Belki de sırdaş olup aradaki uçurumu daraltmak için. Bilemiyordu. Belki de hepsi birden. Aynı şekilde Gollum'un ondan hoşlanmasını neden bu kadar çok istediğini de bilmiyordu. Hayal meyal anlayabildiği tek şey, bunun nedeninin çektiği müzmin yalnızlıktan ve arkadaş gereksiniminden çok daha karmaşık olduğuydu. Şadbağa taşındık çünkü, Kabil'de biri bizi öldürmeye kalkıştı dedi. Bir gün, evin önüne bir motosiklet yanaştı. Sürücüsü evi kurşun yağmuruna tuttu. Yakalanamadı. Neyse ki, Tanrı'ya şükür, hiçbirimiz yaralanmadık. Nasıl bir tepki beklediğini bilmiyordu ama Gollum'dan hiçbir tepki gelmemesine de şaşırdı. Hala güneş yüzünden gözleri kısık olan oğlan, "Evet haberim var," dedi. "Haberim var mı?" "Babam burnunu karıştırsa herkes duyar." Adelo'nun boş sigara paketini ezip top haline getirdikten sonra kot pantolonunun ön cebine sokuşunu izledi. "Onun da düşmanları var, babanın yani," dedi Gollum. Adel bundan haberdardı. Babacan ona 1980'lerde Sovyetlere karşı birlikte savaştığı bazı kişilerin sonradan hem güç kazandığını hem de yozlaştığını anlatmıştı. "Yoldan çıktılar," dedi. Kendisi onların düzenbazlıklarına, yasa dışı faaliyetlerine katılmadığı için sürekli onun kuyusunu kazmaya, hakkında düzmece, zararlı söylentiler yayarak adını kirletmeye çalışıyorlardı. İşte babacan bu yüzden hep Adel'i kolluyordu. Eve gazetelerin girmesine izin vermiyordu. Örneğin, Adel'in televizyonda haber izlemesini, internette gezinmesini de istemiyordu. Gollum ona doğru eğilip şöyle dedi. "Babanın aynı zamanda sağlam bir çiftçi olduğunu duydum." Adel omuz silkti. "Gördüğün gibi işte, birkaç hektarlık meyve bahçesi. Bir de Helmand'daki pamuk tarlaları var. Fabrika için yani." Gollum'un yüzüne yavaş yavaş alaycı bir tebessüm yayılır. Çürük köpek dişleri ortaya çıkarken Adel'le göz göze gelmeye çalıştı. "Pamuk'a, alemsin valla, ne diyeyim ki şimdi sana?" Adel bunu pek anlayamamıştı. Ayağa kalktı, topu zıplattı. "Rövanş diyebilirsin, rövanş, hadi. Ama bu kez tek gol atamayacağına bahse girerim." Sırıtma sırası Adel'deydi. "Nesine?" "Çok kolay, Zidane formasına." "Peki, ya ben kazanırsam?" "Yo, ben kazandığımda." "Yerinde olsam," dedi Gollum, "bu ihtimali hiç dert etmezdim." Mükemmel bir üçkağıttı. Gollum bir sağa uçtu bir sola. Adel'in bütün şutlarını kurtardı. Adel üzerindeki formayı çıkartırken, kendi malı olan, belki de sahip olduğu en değerli eşyayı böyle hileyle kaptırdığı için kendini budala gibi hissediyordu. Formayı oğlana uzattı. Gözlerine batan yaşları hissedince dehşete kapıldı. Kendini tutmak için çabaladı. Gollum en azından formayı onun karşısında sırtına geçirmeme inceliğini gösterdi. Uzaklaşırken omzunun üstünden Adel'e bakıp sırıttı. "Baban gerçekte 3 aylığına gitmedi öyle değil mi?" "Ona karşılık yarın yine oynarız," dedi Adel. "Formaya. Bunu bir düşünmem lazım." Sonra ana yola doğru yürümeye koyuldu. Yarı yolda durdu. Cebindeki dertop olmuş sigara paketini çıkardı. Adel'in evini çeviren duvarın üstünden içeriye fırlattı. Adel bir hafta kadar her sabah derslerden sonra topunu alıp arazinin dışına çıktı. İlk 2 denemede kaçışlarını silahlı nöbetçinin devriye gezişlerine göre ayarlamayı becermişti ama 3. denemesinde nöbetçi onu yakaladı, dışarıya bırakmadı. Adel eve girdi. iPod'u ve bir kol saatiyle geri döndü. Ondan sonra nöbetçi meyveliğin başladığı yerden öteye geçmemesi koşuluyla Adel'in kapıdan rahatça girip çıkmasına göz yumdu. Kebirle annesine gelince, Adel'in 1-2 saatlik yokluğunun farkında bile olmuyorlardı. Bu kadar büyük bir evde yaşamanın avantajlarından biri de buydu. Adel, arazinin arka tarafında ağaç kütüğünün olduğu açıklıkta kendi kendine oynuyor, her gün Gollum'u ona doğru aylak aylak gelirken görme umuduyla oyalanıyordu. Topu ayağında sektirirken, kütüğe oturup, gökyüzünü yıldırım gibi yaran bir savaş jetini izlerken, yerdeki çakıl taşlarını neşesizce tekmelerken bir gözünü ana yola uzanan asfaltsız yoldan ayırmıyordu. Bir süre sonra topunu kucaklar, ayaklarını sürüyerek eve dönerdi. Sonra bir gün Gollum göründü. Bir kese kağıdı taşıyordu. "Nerelerdeydin?" "Çalışıyordum," dedi Gollum. Babasıyla birlikte geçici işçi olarak tuğla yapımında çalıştığını söyledi. Gollum'un işi kireçli harcı karıştırmaktı. Kovalar dolusu su taşıdığını, duvarcılık çimentosuyla, inşaat kumuyla dolu, boyundan büyük çuvalları oradan oraya sürüklediğini anlattı. El arabasındaki harcı nasıl karıştırdığını, suyu karışıma bir malayla nasıl yedirdiğini, tekrar tekrar, defalarca katlayıp, önce suyu, sonra kumu ekleyerek, bütün malzeme, ufalanmayan, pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar nasıl kardığını tarif etti. Sonra el arabasını duvarcının yanına götürüyor, yeni bir karışıma başlamak üzere geri dönüyordu. Ellerini uzattı. Adele fiske fiske kabarmış, su toplamış avuçlarını gösterdi. "Vay," dedi Adele. Aptalcaydı biliyordu ama aklına başka bir karşılık gelmemişti. El emeği diye bildiği tek şey, 3 yıl önceden bir öğleden sonra, Kabil'deki evlerinin arka bahçesine birkaç elma fidanı diken bahçıvana yardım etmekti. "Sana bir sürprizim var," dedi Golam. Elini kese kağıdına soktu. Çıkardığı zidan formasını Adele fırlattı. "Anlamıyorum," dedi, şaşıran, fazla heyecanlanmamaya çalışan Adele. "Geçen gün bir oğlanın sırtında gördüm bunu," dedi Golam, parmaklarını sallayarak topu iterken. Adele topu attı. Golam da bir yandan anlatırken, bir yandan da topu sektirmeye koyuldu. "İnanabiliyor musun? Yanına gidip dedim ki, hey, sırtındaki benim dostumun forması." Suratıma ters ters baktı. Neyse, uzun lafın kısası, bir sokak arasında işi bağladık. Bir de baktım, bizimki formayı almam için yalvar yakar olmuş. Topu havada yakaladı, tükürdü. Adele bakıp sırıttı. "Tamam, pekala. Formayı 2 gün önce ona ben satmış olabilirim. Ama bu yanlış. Sattıysan forma onun demektir. Ne yani, geri istemiyor musun şimdi? Onu sana getirmek için çektiğim onca şeyden sonra. Tek taraflı bir olay değildi, anladın mı? Bana birkaç sıkı yumruk indirmeyi becerdi." "Yine de," diye mırıldandı Adele. "Dahası ben seni oyuna getirmiştim ve kendimi kötü hissediyordum. İşte formanı geri veriyorum. Bana gelince," ayaklarını gösterdi. Adele bir çift mavi beyaz, gıcır gıcır lastik ayakkabı gördü. "O iyi mi peki öteki olan?" diye sordu. "Yaşayacak. Şimdi böyle tartışıp duracak mıyız yoksa oynayacak mıyız?" "Baban seninle mi?" "Bugün yok. Kabil'de, mahkemede. Hadi sene gel." Bir süre topu birbirlerine atarak, peşinde koşarak oynadılar. Sonra yürüyüşe çıktılar. Adele öne düştü. Nöbetçiye verdiği sözü boşlayıp meyve bahçesine girdi. Ağaçlardan malta eriği koparıp yediler. Adele'in mutfaktan aşırdığı soğuk gazozları içtiler. Kısa bir süre sonra neredeyse her gün bu şekilde buluşur oldular. Top oynuyor, bahçedeki paralel ağaç dizilerinin arasında birbirlerini kovalıyorlardı. Spordan, filmlerden söz ediyor. Konuşacak bir şey bulamayınca da Şadbaye Nau kasabasına, uzaklardaki yumuşak tepelere, onun da ilerisindeki puslu dağ silsilesine bakıyor. Bundan da sıkılmıyorlardı. Adele artık her gün Golam'ı toprak yoldan gizlice yaklaşırken görme, o yüksek, kendinden emin sesini duyma hevesiyle uyanıyordu. Sabah derslerinde sık sık dalıp gidiyor, daha sonra oynayacakları oyunları, birbirlerine anlatacakları öyküleri düşündükçe dikkati dağılıyordu. Golam'ı kaybetmekten korkuyordu. Golam'ın babası İkbal, kasabada düzenli bir iş ya da oturacak yer bulamaz da, ailece bir başka kasabaya, ülkenin başka yerine göçerlerse diye endişeleniyordu. Kendini bu olasılığa hazırlamaya, bunu izleyecek olan vedalaşmaya karşı katılaştırmaya çalışıyordu. Bir gün, yine ağaç kütüğünün üzerinde otururlarken, Golam sordu. "Bir kızla beraber oldun mu hiç, Adele?" "Yani, şeyi mi kastediyorsun?" "Evet, onu kastediyorum." Adele kulaklarına ateş bastığını hissetti. Bir an aklından yalan söylemeyi geçirdiyse de, Golam'ın gerçeği anlayacağını biliyordu. "Ya sen?" diye mırıldandı. Golam bir sigara yaktı, bir tane de ona uzattı. Adele bu kez sigarayı aldı. Nöbetçinin köşeden onları dikizlemediğinden ya da kebirin dışarıya çıkmadığından emin olmak için omzunun üstünden geriyi kolaçan etti. Bir nefes çekti ve anında uzun bir öksürük nöbetine tutuldu. Bunun üzerine alayla sırıtan Golam onun sırtına vurdu. "Evet, oldun mu olmadın mı?" diye hırıldadı Adele gözleri yaşlı. "Kampta bir arkadaşım vardı," dedi Golam, suç ortaklarına yaraşır bir ses tonuyla. "Benden büyüktü. Beni Peşaver'deki bir genel eve götürdü." Öyküyü anlattı. Küçük, pis bir oda. Turuncu perdeler, çatlak duvarlar, tavandan sarkan tek bir ampul, yerde ok gibi koşan sıçan, caddede bir aşağı bir yukarı öksürürcesine seyirten çekçeklerin dışarıdan gelen sesleri, araba homurtuları. Döşeğin üzerine oturmuş, tabağındaki biryaniyi bitirmeye çalışan, çiğnerken ifadesiz bir yüzle ona bakan genç kız. O, loş ışıkta bile kızın güzel bir yüzü olduğunu, ondan pek de büyük olmadığını seçebildiğini, kızın ikiye katladığı bir dilim nanla son pirinç tanelerini toparlayıp ağzına attığını, tabağa itip yatağa uzandığını, parmaklarını da aşağıya sıyırıverdiği pantolonuna sildiğini. Adel büyülenmiş, kendinden geçmiş bir halde dinledi. Böyle bir arkadaşı hiç olmamıştı. Golam dünyayı, Adel'in ondan yaşça epey büyük olan üvey ağabeylerinden bile daha iyi biliyordu. Adel'in Kabil'deki arkadaşları mı? Hepsi teknokratların, devlet görevlilerinin ve bakanların oğullarıydı. Adel'in yaşamına benzer yaşamlar sürüyorlardı. Golam'ın Adel'e ara sıra şöyle bir gösterdiği hayatıysa, akla belayla, öngörülemeyenle, güçlüklerle dolup taşan ama aynı zamanda da serüven dolu bir varoluşu getiriyordu. Her ne kadar önüne seriliyor, karşısına resmen bir tükürük mesafesine açılıyor olsa da, Adel'inkinden dünyalar kadar uzak bir yaşamdı o. Golam'ın hikayelerini dinlerken, kendi yaşamı Adel'e tatsız tuzsuz, iflah olmayacak kadar yavan geliyordu. Öyleyse, yaptın yani dedi Adel, yani işte onun içine soktun. Yoo, birer fincan çay içip Rumi'den söz ettik. Ne sanmıştın ki? Adel kızardı. Nasıldı peki? Ama Golam bir başka konuya geçmişti bile. Sohbetlerinin genel şablonu buydu. Neyden konuşacaklarını Golam seçer, zevkli, Adel'i kıskıvrak yakalayan bir dille öyküye başlar, sonra birden ilgisini yitirip öyküyü de Adel'i de ortada bırakıverirdi. Şimdi de başladığı öyküyü bitirmek yerine, büyükannem diyor ki, kocası, yani dedem Sabır, bir keresinde ona bu ağaçla ilgili bir hikaye anlatmış. Tabii bu ağacı kesmesinden çok çok önceymiş. Dedem bunu her ikisi de çocukken anlatmış. Şöyle ki, eğer bir dileğin varsa, ağacın karşısına diz çöküp dileğini fısıldamalıymışsın. Ağaç dileğini yerine getirmeyi kabul ederse, başına tam 10 tane yaprak dökermiş. Hiç duymamıştım bunu dedi Adel. Duymam mümkün değildi öyle değil mi? Golam'ın söylediği şey ancak o zaman Adel'in kafasına dank etti. Dur hele, ağacımızı senin büyük baban mı kesmiş? Golam gözlerini onunkilere dikti. Ağacınız mı? O sizin ağacınız değil. Adel gözlerini kırpıştırdı. Ne demek bu? Bunun üzerine Golam, Adel'in yüzüne yiyecekmiş gibi baktı. Adel ilk kez bu yüzde, arkadaşının alışıldık canlılığından, alameti farikası olan o alaycı sırıtıştan ya da sevimli haylazlıktan hiçbir iz göremedi. Oğlanın suratı dönmüştü. İfadesi ciddi, afallatıcı bir olgunluktaydı. Bu ağaç benim ailemindi, bu arazi aileme aitti. Kuşaklardır bizimdi. Baban evini bizim toprağımıza yaptı. Savaş yüzünden, biz Pakistan'dayken. Meyve bahçelerini gösterdi. Onlar mı? Orada insanların evleri vardı ama babam buldozerle hepsini yıktı, yerle bir ettirdi. Tıpkı babamın doğduğu, büyüdüğü eve yaptığı gibi. Adel gözlerini kırpıştırdı. Bizim toprağımıza el koydu ve şu, başparmağını malikaneye doğru sallarken, yüzünü iğrentiyle buruşturdu, şu şeyi dikti. Midesinin hafiften bulandığını, yüreğinin güm güm attığını hisseden Adel şöyle dedi. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Neden bu korkunç yalanları söylüyorsun bana? Seni üç kağıda getirip formanı aldığım günü hatırlıyor musun diye sordu Golam. Bir kızartı yanaklarına doğru yükselirken. Az kaldı ağlıyordun, inkar etme, seni gördüm. Bir forma için. Bir forma. Ta Pakistan'dan kalkıp buraya gelen, otobüsten iner inmez, toprağımızda şu şeyle karşılaşan ailemin hissettiklerini bir düşün. Yetmezmiş gibi sizin mor takımlı goril bizi kendi arazimizden kovuyor. Babam hırsız değil diye haykırdı Adel. Shadbaya Nau'da istediğine sor. Onun bu kasaba için neler yaptığını sor. Babacan'ın kasaba camiinde insanları nasıl kabul ettiğini düşündü. Yere bağdaş kurmuş, önünde çay bardağı, elinde tesbih. Onun minderinden başlayıp ön girişe kadar uzanan, hürmetkar bir insan kuyruğu, çamurlu elleriyle erkekler, dişsiz yaşlı kadınlar, çocuklu genç dullar, hepsi de yardıma muhtaç. Hepsi de bir ricada bulunmak için sırasını bekliyor. Ya bir iş istiyorlar, ya çatıyı ya da sulama kanalını onaracak, bebeğine mama alacak borç parayı. Babası başını sallıyor. Sonsuz bir sabırla dinliyor. Kuyruktaki her insan ailesinden biriymişçesine. Öyle mi? Öyleyse nasıl oluyordu arazinin tapusu? Babamın elinde bulunuyor dedi Golam, mahkeme salonunda yargıca verdiği tapu. Babam babayla konuşsa eminim. Senin baba benimkiyle konuşmaz. Yaptığı şeyi asla kabullenmez. Arabasıyla yanımızdan sokak köpekleriymişiz gibi geçip gidiyor. Siz köpek değilsiniz dedi Adel. Düz bir sesle konuşmak bayağı bir mücadele gerektiriyordu. Siz akbabasınız. Tıpkı Kebir'in dediği gibi. Tahmin etmeliydim. Golam kalktı, bir iki adım attı sonra durdu. Sırf bilesin diye söylüyorum dedi. Sana karşı herhangi bir düşmanlığım yok. Yalnızca cahil bir çocuksun işte. Ama baba bir daha Helmand'a gittiğinde ondan seni de yanına almasını, fabrikasına götürmesini iste. Orada ne yetiştirdiğini kendi gözlerinle gör. Dur, sana bir ipucu vereyim. Pamuk değil. 29. ayrımın sonu. Sayfa 267. Devamı 30. ayrımda.